Ayrım 21.
Sayfa 199. 7. Pierre 2 yıl kadar önce 1808 yılında bütün çiftliklerini gezip dolaşıp denetledikten sonra Petersburg'a döndüğü vakit oradaki masonların başına geçmişti istemeye istemeye. Alt ve üst dereceli localar kuruyor, yeni yeni üyeler topluyor, ayrı ayrı etkinliklerde bulunan locaların birleştirilmesi ve masonluğa ilişkin gerçek belgelerin derlenmesini sağlamaya çalışıyordu. Mason localarının yapımı ve onarılması için para harcıyor, üyelerden çoğunun vermekte cimri davrandıkları, dahası hiç vermedikleri ödentileri elinden geldiğince kendi cebinden karşılamaya çalışıyordu. Ayrıca Mason örgütünün Petersburg'da kurmuş olduğu yoksullar evini de hemen hemen tek başına ve yalnız kendi gelirinden ayırdığı bir fonla ayakta tutuyordu. Bu arada yaşamı da eskisi gibi hep aynı eğlenceler, hep aynı taşkınlıklar içinde geçip gidiyordu. Güzel yemekler yemeyi, seçkin içkiler içmeyi seviyor, bekarlar arasında düzenlenen toplantı ve eğlencelere katılmayı, ahlaksızca ve insanı alçaltıcı bir tutum saydığı halde oralara gitmekten kendini alamıyordu. Eğlencelerin ve çeşitli uğraşıların sarhoşluğuna kendini kaptırmıştı alabildiğini. Ama buna karşın üzerinde durduğu masonluk temelinin, bu temele ne kadar sağlam basmaya çalışırsa çalışsın, bir o kadar hızlı bir biçimde ayağının altından kaymaya başladığını da görmemezlikten gelemiyordu. Altındaki bu temel derinlere gömüldükçe, o temele elinde olmayarak bağlandığını daha çok duyumsuyordu. Pierre, Mason kardeşler topluluğuna ilk girdiğinde tıpkı altında bir bataklığın uzandığı düz bir araziye güvenle ayak basan biri gibiydi ve ayağını basar basmaz batağa gömülmüştü. Üstünde oturduğu düzlemin sağlamlığına tam olarak güvenebilmek için öbür ayağını da basmış, bir kat daha derine gömülmüş ve artık elinde olmayarak diz boyu çamur içinde dolaşmaya başlamıştı. Yusif Alekseyeviç Petersburg'da değildi. Kendisi son zamanlarda Petersburg'daki locaların işleriyle ilgisini kesmiş ve Moskova'ya yerleşmişti. Localardaki bütün kardeşleri loca dışındaki yaşamlarını da tanıyordu Pierre. Ve bu kardeşleri zayıf ve değersiz kişiler olarak bildiği Prens B ya da Ivan Vasilyevich D diye değil de yalnız aradaki masonluk bağı dolayısıyla kardeş olarak kabul etmek ağır geliyordu ona. Mason önlüklerindeki işaret ve simgelerin altında asıl elde etmek için çırpındıkları üniforma ve nişanları pek iyi görüyordu çünkü. Çoğu kez bağış toplarken en az yarısı kendisi kadar zengin, 10 üye büyük kısmı sonradan ödenmek üzere yalnız 20-30 ruble yazdırdığı vakit, masonluğun her kardeş bütün servetini insanlar için gözden çıkarmaya söz verir biçimindeki yeminini anımsıyor, İçinde büyük kuşkular uyanıyor ama bunların üzerinde durmamaya çalışıyordu. Tanıdığı bütün kardeşleri 4 gruba ayırmıştı. Locaların işleriyle de üyeler ve insanlarla da uğraşmayıp yalnız ve yalnız masonları gizemleriyle Tanrı'nın 3 adı, kükürt, tuz, civa gibi eşyanın 3 özü ya da Karen'in ve Hazreti Süleyman Tapınağı'ndaki tüm biçim ve resimlerin anlamıyla uğraşanları alıyordu birinci gruba. Aralarında Yosif Alekseyevich'in de bulunduğu bu tip yaşlı mason kardeşlere karşı saygı duyuyordu ama onların uğraştıkları konulara ilgi duymuyordu. Masonluğun mistik yönünü umursamıyordu. İkinci gruba kendisini ve tıpkı kendisi gibi bir şeyler arayan, masonlukta kendileri için anlaşılabilir bir doğru yolu henüz bulamamış ama bu yolu bulup kavrayacaklarını uman kararsız kardeşleri koyuyordu. Üçüncü gruba koyduğu masonlar ki sayıca en kalabalık olanlar bunlardı. Masonlukta dış görünüşteki biçimden ve törelerden başka bir şey görmeyip, bu biçimin özünü ve anlamını hiç düşünmeksizin harfiyen uygulamaya özen gösterenlerdi. Örneğin Vilarski ile Büyük Loca'nın Üstad-ı Azamı bu tip masonlardandı. Pierre'in sınıflamasındaki dördüncü grupta ise özellikle masonluğa yakın zamanlarda girmiş ve sayıları gene epey kalabalık olan kardeşler vardı. Pierre'in görüşüne göre hiçbir şeye inanmayan, gönüllerinde hiçbir yüce istek taşımayanlardı bunlar. Doğrudan doğruya gelecek hırsıyla, güçlü ve zengin başka masonlarla ilişki kurmak için girmişlerdi masonluğa. Sayıları da durmadan artıyordu. Yaptığı işlerde eskisi gibi doyum bulamamaya başlayan Pierre, masonluk, daha doğrusu Rusya'da görüp öğrendiği masonluk, yalnız biçimle sınırlı bir şey gibi görünüyordu şimdi. Masonluğun özünden kuşku duymak kesinlikle aklından bile geçmiyordu. Ama Rus masonluğunun yanlış yola saptığından, ana kaynağından ayrılmış olduğundan kuşkulanıyordu. İşte bu yüzdendir ki masonluğun bütün gizemlerine ermek amacıyla yıl sonunda Avrupa'ya gitti. Pierre, Petersburg'a 1809 yılının yazında döndü. Bu arada bizim masonlarla Avrupalı masonlar arasındaki çeşitli yazışmalardan, Kont Bezuhov'un Avrupa gezisi boyunca yüksek makama ulaşmış, birçok kişinin güvenini kazanmış, birçok gizeme ermiş, masonlukta bir derece daha yükselmiş, dönerken de Rusya'daki mason örgütüne genellikle yararı dokunacak birçok şey getirmiş olduğu öğrenilmişti. Nitekim Pierre döner dönmez, Petersburg'daki bütün masonlar onu ziyarete geldi. Bütün herkes gözüne girmeye çalışıyordu. Gerçekten de Pierre'in büyük bir gizlilik içinde yeni bir şey hazırladığını sanıyorlardı. İkinci derecedeki locada törenli bir toplantı yapılması karara bağlandı. Bu oturumda masonluğun büyük önderlerince bildirilen hususları Petersburg'daki kardeşlerine açıklayacağına söz vermişti Pierre. Oturum çok kalabalıktı. Alışılmış tören yapıldıktan sonra Pierre ayağa kalkıp söylevini okumaya girişti. Elinde söylevi yazmış olduğu kağıt kıpkırmızı bir yüzle ve düpedüz kekeleyerek "Sevgili kardeşlerim" diyerek söze başladı. "Gizemlerimizi localarımızın sessizliği içinde korumak yeterli değil artık. Devinime geçmek gerekiyor. Devinime geçmek, evet. Biz uyumuşuz. Oysa artık uyanıp bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyor." Pierre burada bir an sustuktan sonra merakla izlenen konuşmasına şöyle devam etti. "Artık gerçeği yaymak ve iyiliğin utkuya ulaşmasını sağlamak için insanları ön yargıdan kurtarmamız, çağımızın sorunlarına uygun çözümleri yaymamız, gençliğin eğitimini üstlenmemiz, akıllı insanlara sağlam bağlarla bağlanmamız, yüreklilikle ve aynı zamanda hepimiz el ele akıllıca davranarak, yanlış ve sapkın inançlarla, dinsizlikle, budalaca davranışlarla savaşmamız, bize bağlı insanları aynı amaçla birbirlerine bağlı, nüfus ve güç sahibi kişiler durumuna getirebileceğimiz biçimde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu amaca ulaşabilmek için de iyiliğin kötülüğe ağır basmasını, namuslu insanların da bu dünyadayken yaptığı iyiliklerden ötürü sonsuz bir ödüle kavuşmasını sağlamaya çalışmalıyız. Gel gelelim bugün birçok siyasal kurum ve kuruluş bu yüce amaçların gerçekleşmesine engel oluşturuyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Ne yapmak gerekir? Devrimleri hoş mu görmeli? Her şeyi yıkıp gücü güçle mi yok etmeli? Hayır, kesinlikle. Biz bu tür yaklaşımlardan çok uzağız. Zora başvurarak yapılan her iyileştirme yerilmelidir. Çünkü insanlar bugünkü gibi kaldıkları sürece böyle bir iyileştirme kötülüğü yok edemez. Kaldı ki doğruluğun zora ihtiyacı yoktur. Örgütün bütün planının şu temel üzerinde kurulması gerekir. Sağlam karakterli, iyilik eden, iyilik etmeyi sevdiği için de aynı amaçla her yerde var gücüyle kötülüğü ve budalalığı ortadan kaldırmaya çalışıp, iyilere ve yeteneklilere kanat germek amacıyla birbirlerine bağlı insanlar yetiştirmek ve değerli insanları düşmüş oldukları bataktan kurtarıp topluluğumuza katmak. Örgütümüz ancak böylece güç kazanabilir. Karışıklığı körükleyenlerin ellerini bağlamamız ve onları kendileri bunu ayırdına varmadan yönetmemiz gerekiyor. Sözün kısası kardeşlerim, bütün dünyayı kapsayabilecek bir tek genel yönetim biçimi kurmak gerekiyor. Söz konusu yönetim, yurttaşlar arasında bağları koparmayacak ve başka hükümetlere her zamanki düzenleri içinde topluluğumuzun yüce amacına, yani iyiliğin kötülüğü yenmesine, engel olacak şeyler dışında her şeyi yapmakta tam ve kesin özgürlük tanıyacaktır. Aslında ilk Hristiyanların amacıydı bu amaç. İnsanlara aklı başında ve iyi olmayı, aynı zamanda da kendi çıkarı için en bilgili ve en iyi insanları örnek alarak onların izinden yürümeyi öğretiyordu bizim dinimiz. Bütün her şeyin karanlığa gömülü olduğu çağlarda yalnız vaaz vermek yeterliydi. Gerçeğin ilk olarak açıklanması, ona o güne kadar rastlanmadık özel bir güç kazandırıyordu. Oysa bugün çok daha güçlü silahlara ihtiyaç var. Şöyle ki, duygularıyla yönetilen insanın iyi olmakta ve iyilik yapmakta kendisine zevk veren bir güzellik bulması gerekiyor artık. Buna karşılık tutkular yüce bir amaca doğru yönlendirilebilir. Dolayısıyla da her insanın kendi içindeki tutkuları iyilik yaparak yatıştırması, örgütümüzün de bunu sağlayacak araçları bütün insanlara vermesi gerekir. Her ülkede belirli sayıda kardeşlerimiz olduğu takdirde, bunların her biri iki ya da üç değerli kişiyi daha yetiştirir. Onlar da kendi aralarında sımsıkı bağlanırlarsa, işte o vakit zaten şimdiye kadar insanlığın iyiliğini gerçekleştirme yolunda pek çok şey yapmış olan örgütümüz için bütün yollar açılmış olur. Bu söylev locada yalnız büyük bir etki değil, bir heyecan dalgası da yaratmıştı. Kardeşlerin çoğu söylevde illüminizmin tehlikeli tasarılarını sezmiş ve konuşmayı Pierre'i şaşırtan bir soğuklukla karşılamışlardı. Üstad-ı Azam da Pierre'e karşı çıkmaya koyulmuştu. Pierre düşüncelerini gittikçe daha büyük bir heyecan ve daha derin bir inançla açıklamaya koyuldu. Çoktandır böylesine fırtınalı bir toplantı yapılmamıştı localarda. Hemen gruplar oluştu. Bir kısmı illüministlikle suçluyordu Pierre'i, bir kısmı ise onu destekliyordu. Pierre bu toplantıda insan aklının çeşitliliği karşısında şaşkınlığa düştü ilk kez olarak. Bu çeşitlilikten ötürü hiçbir gerçek iki insana aynı biçimde görünmüyordu. Onu desteklediklerini söyleyen üyeler bile kendilerine göre kimi sınırlar koyup değişiklikler getirerek anlıyorlardı genç adamın sözlerini. Oysa Pierre bunları benimsemiyordu. Çünkü onun tek isteği düşüncesini bir başkasına hiç değiştirmeden kendisinin anladığı gibi aktarabilmekti. Toplantı bittiğinde Üstad-ı Azam hoşnutsuz bir biçimde ve hafifçe alay ederek aşırı heyecana kapıldığı için uyarıda bulundu genç konta. Bu tartışmada salt iyiliği sevdiğinden değil, başkalarıyla çekişmenin verdiği zevke kapılarak konuştuğunu söyledi. Pierre bu sözlere karşılık vermeksizin yumuşak bir tavırla önerisinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine genç kont alışılmış ayrılış işlemlerini beklemeden çıkıp evine döndü. 8. Pierre'in çok korktuğu can sıkıntısı gene başlamıştı. Locada verdiği söylevden sonra 3 gün evde divanın üzerine yatmış, hiç kimseyi kabul etmemiş, hiçbir yere de gitmemişti. Bu arada karısından bir mektup aldı. Helen onunla görüşmek için yalvarıyor, onu özlediğini, bütün ömrünü ona vermek istediğini yazıyordu. Mektubun sonunda da birkaç güne kadar Avrupa'dan Petersburg'a geleceğini bildiriyordu. Mektuptan sonra Pierre'in içinde bulunduğu yalnızlığı Mason kardeşlerinin arasında en az saygı duyduklarından biri zorla bozdu. Sözü Pierre'in eşiyle ilişkilerine getirerek, kardeşçe bir öğüt verir gibi, karısına gösterdiği duyarsızlıktan ötürü haksızlık ettiğini, pişman olan birini bağışlamayarak masonluğun en önemli kurallarına aykırı davrandığını söyledi. Aynı zamanda kaynanası, Prens Vasili'nin karısı, ona bir adam göndermişti. Çok ciddi bir konuda görüşmek üzere birkaç dakika olsun kendisini ziyaret etmesi için yalvarıyordu. Bir tuzağın hazırlandığını, onu karısıyla birleştirmek istediklerini görüyordu. Ama o sırada öyle bir durumdaydı ki bu onun içinde hoşnutsuzluk bile yaratmadı. Ona göre hepsi birdi. Yaşamda hiçbir şeyi pek önemli saymıyor, o sırada bütün varlığını saran can sıkıntısının etkisi altında ne özgürlüğüne ne de eşini cezalandırmak için gösterdiği inada değer veriyordu. Kimse haklı değil, kimsenin suçu yok, öyleyse karım da suçsuz diye düşünüyordu. Eşiyle birleşmeye hemen razı olmayışının nedeni, o sırada can sıkıntısından bunalırken herhangi bir şeyi yapabilecek gücü kendinde bulamamasıydı. Eşi şimdi gelmiş olsaydı artık onu kovmayacaktı. Kafasını asıl kurcalayan şeylerle karşılaştırılınca, Helen'le birlikte yaşaması da yaşamaması da bir değil miydi? Karısına da kaynanasına da hiçbir yanıt vermeden bir gün geç vakit yola çıktı. Ve Iosif Alekseyeviç'le görüşmek için Moskova'ya gitti. Sonradan anı defterine şunları yazdı. Moskova 17 Kasım. Koruyucumun yanından şimdi geldim. Onunla birlikteyken duyduğum şeyleri yazmak için acele ediyorum. Iosif Alekseyeviç yoksulluk içinde yaşıyor ve 3 yıldır kendisine çok acı veren bir mesane hastalığı çekiyor. Hiç kimse hiçbir zaman ondan tek bir sızlanma, tek bir inilti işitmemiştir. En sıradan besinlerden yapılmış yemeğini yediği saatlerin dışında sabahtan akşama kadar benimle uğraşıyor. Beni candan karşıladı ve yattığı karyolanın üzerine yanına oturttu. Ona Doğu ve Kudüs şövalyelerinin işaretini yaptım. O da bana aynı biçimde karşılık verdi. Sonra sevecen bir gülümseyişle Prusya ve İskoçya localarından neler öğrendiğimi, ne gibi bilgiler kazandığımı sordu. Ona elimden geldiği kadar hepsini anlattım. Bizim Petersburg'daki locada önerdiğim ilkeleri açıkladım. Beni nasıl kötü karşıladıklarını ve kardeşlerle ilişkilerimin nasıl kesildiğini söyledim. Iosif Alekseyeviç uzun uzun sustuktan ve düşündükten sonra bütün bu konularda kendi görüşünü açıkladı. Bu görüş bir an içinde olup bitenleri de bundan sonraki yolumu da tümden aydınlattı. Örgütün üçlü amacının neyle sınırlı olduğunu unutup unutmadığını sorarak beni şaşkınlık içinde bıraktı. Bunlar 1- Gizem'in bilincine varmak ve onu korumak. 2- Gizem'in bilincine varabilmesi için insanın kendini temizlemesi ve doğru yola yöneltilmesi. 3- Her insanın kendi kendini temizlemeye çabalaması yoluyla bütün insanların temizlenmesiydi. Bu üç amaçtan hangisi en önemlisidir? Elbette ki bir insanın kendi kendini doğru yola yöneltmesiyle kendi yüreğini temizlemesi. Biz çevremizdeki koşullar ne olursa olsun ancak bu amaca her zaman yönelebiliriz. Öyleyken en küçük çaba harcamamızı gerektiren de bu amaçtır. Çünkü gururumuz yüzünden yanlış yola sapıyor, bu amaçtan vazgeçip ya henüz kendi varlığımız temiz olmadığı için kavrayamayacağımız gizemi elde etmeye çalışıyor ya da insanlığın düzelmesi için çalışıyoruz. Oysa daha kendimiz bir alçaklık, bir ahlaksızlık örneğiyiz. İlluministlik kendi kendini toplumsal işlerle uğraşma yoluna kaptırdığı ve gururla dolu olduğu için tertemiz bir bilgi kaynağı değildir. Iosif Alekseyeviç buna dayanarak verdiğim söylevi ve bütün yaptığım işleri beğenmedi. Ona ta içimden gelen bir duyguyla hak verdim. Aile durumu konuştuğum sırada bana gerçek bir masonun en önemli görevi size söylediğim gibi kendi kendini yetkin ve kusursuz kılmaktır. Öyleyken çoğu zaman yaşamımızdaki bütün zorlukları kendimizden uzaklaştırsak amacımıza daha çabuk ulaşacağımızı sanırız. Tam tersine sayın bayım dedi. Ancak dünya işlerinin bizde uyandırdığı heyecanlarla en önemli üç amacımıza ulaşabiliriz. 1- Kendi kendini tanıyıp bilme. İnsan ancak başkalarıyla karşılaştırılınca kendini tanıyabilir. 2- Kendi nefsini yetkin bir duruma getirme. Buna ancak savaşarak ulaşılabilir. 3- En yüce iyilik olan ölümü sevmeyi başarma. Ancak yaşamın kötülükleri bize onun hoşluğunu gösterebilir ve içimizde yaratılıştan var olan ölüm sevgisini ya da yeni bir yaşama doğmak isteğini etkileyebilir. Bu sözler özellikle bir kat daha dikkat çekiciydi. Iosif Alekseyeviç'in bedence çektiği bütün büyük acılara karşın yaşamak hiçbir zaman ona ağır gelmiyor, ölümü seviyor ama iç dünyasının bütün temizliğine, ruhunun bütün yüceliğine karşın kendisini yeter derecede hazırlıklı bulmuyor. Bundan başka koruyucum bana evrenin yaratılışı olan yüce dörtgenin tam anlamını açıkladı ve her şeyin özünde 3 ile 7'nin bulunduğunu söyledi. Sonra Petersburg'daki kardeşlerle ilişkilerimi kesmememi, locada ancak ikinci derecedeki görevleri üzerime alarak kardeşleri gurura kapılmaktan vazgeçirmeye, onları asıl yoluna yöneltmeye çalışmamı öğütledi. Bundan başka bana her şeyden önce kendi davranışlarımı gözetmemi söyledi ve bu amaçla şu anda bunları yazdığım, bundan sonra da bütün davranışlarımı yazacağım defteri verdi. Petersburg, 23 Kasım. Gene karımla birlikte oturuyorum. Kaynanam gözyaşlarıyla bana geldi. Helen'in burada olduğunu, onu dinlemem için yalvardığını, suçsuz ve kendisini terk ettiğimden ötürü mutsuz olduğunu söyledi. Onu yalnızca görmeye bile razı olursam isteğine karşı koymak gücünü bulamayacağımı biliyordum. Kendime güvenemiyor, kimden öğüt ya da yardım isteyeceğimi kestiremiyordum. Koruyucum burada olsaydı bana ne yapmam gerektiğini söylerdi. Odama kapandım, Yosif Alekseyeviç'in mektuplarını tekrar tekrar okudum, onunla olan konuşmaları anımsadım ve bütün bunlardan şu sonucu çıkardım. Yalvaran bir insana sırt çevirmemeli, yardım isteyen herkese, özellikle benimle bunca bağları olan birine yardım elimi uzatmalı, çilemi doldurmalıydım. Ama madem ki onu iyilik etmiş olmak için bağışladım, onunla birlikte oluşumun yalnız bir ruhsal yönü olmalı. Bu kararı verdim ve bunu olduğu gibi Yosif Alekseyeviç'e yazdım. Karıma bütün olup bitenleri unutmasını, ona karşı bir suç işlediysem beni bağışlamasını rica ettiğimi söyledim. Kendisini suçlamam için ortada hiçbir şeyin bulunmadığını ekledim. Bunları ona söylemek bana zevk verdi. Varsın kendisini gene görmenin bana ne kadar ağır geldiğini bilmesin. Şimdi evin üst katındaki odalara yerleşmiş bulunuyorum ve yepyeni bir insan olmanın mutluluğu içindeyim. 9. Her zaman olduğu gibi o devirde de sarayda ya da büyük balolarda bir araya gelen yüksek sosyete, her biri ayrı özellikler taşıyan birkaç gruba ayrılıyordu. Bunların arasında en büyüğü Napolyon'la anlaşmayı savunan Kont Rumyantsev'le Colin Court'un Fransız grubuydu. Bu grupta en önemli yerlerden birini kocasıyla birlikte Petersburg'a gelir gelmez Helen almıştı. Fransız elçiliğinin ileri gelenleriyle aynı düşüncede olup hem zekaları hem de nazik davranışlarıyla birçok insan gelip gidiyordu evine. İmparatorların Erfurt'taki o dillere destan buluşmaları sırasında Helen de oradaydı ve Avrupa'nın Napolyoncu tanınan ileri gelenleriyle orada kurduğu ilişkileri Petersburg'da da sürdürmüştü. Erfurt'ta büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Napolyon bile onu tiyatroda görmüş, kim olduğunu sormuş, güzelliğine değer vermişti. Helen'in zarif giyinen güzel bir kadın olarak gördüğü büyük ilgi Pierre'i şaşırtmıyordu. Çünkü yıllar geçtikçe daha da güzelleşmişti. Onu asıl şaşırtan bu 3 yıl içinde karısının sevimli olduğu kadar zeki ve güzel olarak da ün kazanmanın yolunu bulmasıydı. Tanınmış Prens Dölin ona 8 yaprak dolusu mektuplar yazıyordu. Bilib'in molarını önce Kontes Bezuhova'nın bulunduğu bir yerde anlatmak için saklıyordu. Dipnot, mo sözcük söz anlamına gelir. Burada espri fıkra anlamındadır.